İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültende ana konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturacaklarını açıklaması ve verilen yasa teklifi olacak. Tabii Onur Şener, dün hayatını kaybeden, öldürülen müzisyen Onur Şener konusu da gündemimizde hala bu konuda Türkiye'nin sosyal medyada 2 gündür konuştuğu, bizim de müzisyenleri bu konuyla ilgili konuk aldığımız bir acı olay maalesef. Bu da bülten ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında bu konuyla ilgili de son gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hepimiz için samimiyet turnusolu olacak dediği video mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesini toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Kanun teklifimizi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının ardından kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hepimiz için samimiyet turnusolu olacak dediği video mesajını paylaştı.
Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.
Kılıçdaroğlu'nun dün bir video ile duyurduğu kıyafet kanunu ile ilgili meclise sunulan teklifin ayrıntıları belli oldu. Kadınların yürüttükleri mesleğin icrası kapsamındaki kılık ve kıyafeti giymek dışında herhangi bir zorlamaya tabi tutulması hakkında kanun teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla bugün meclis başkanlığına sunuldu. Söz konusu 3 maddelik teklif şöyle. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Twitter hesabından yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, CHP olarak başörtüsü mevzusunu siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarıp bu hakkı yasal güvenceye alacaklarını söyledi. Peki Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Türkiye'de başörtüsü sorunu ne zaman başladı? Neler yaşandı? Bir tarihsel süreci hatırlayalım. Yasal düzenlemeler neler? Bize ne söylüyor? Bir izleyelim.
Türkiye'nin başörtüsü meselesinde dönüm noktaları neler? ...1960'lı yıllarda İmam Hatip okullarında kız öğrencilerinin de eğitim almaya başlamasının ardından üniversitelerde başörtüsü tartışmaları ortaya çıktı. Üniversite yönetimlerinin aldığı kararlar uyarınca başörtülü kadın öğrenciler üniversitelere alınmayınca protestolar düzenlendi. Başörtüsünü yasaklayan ilk yasal düzenleme 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında iş başına gelen Bakanlar Kurulu tarafından yapıldı. 30 Aralık 1982'de yayınlanan 7327 sayılı YÖK kararnamesi Yükseköğretim Kurumu'nu başörtüsü meselesindeki en kritik kurumlardan biri haline getirdi. Kadın öğrenciler için başı açık olacak ve kurum içinde başörtmeyecektir düzenlemesi getiren kararnameden 2 yıl sonra 1984 yılında YÖK yayınladığı bir diğer genelgeyle başörtüsü ve türban ayrımı yaptı. Birkaç yasa ve kanun değişikliği denemesinin ardından 25 Ekim 1990'da Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek 17. maddeyle yükseköğretim kurumlarına kılık ve kıyafet serbestisi getirildi. Askerin siyasete dolaylı müdahalesiyle irtica tartışmaları kamudaki başörtüsü yasaklarına zirveye çıkardı. 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun 18 maddelik kararları arasında kılık kıyafet yasasının ödünsüz olarak uygulanması da yer alınca başörtüsü yasakları başladı. AKP iktidara geldiğinde de başörtüsü yasakları bir anda ortadan kalkmadı. Bu dönemin ilk ciddi girişimi Şubat 2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme oldu. Üniversitelerdeki başörtüsü meselesini çözeceği beklentisiyle yapılan anayasa değişikliği AYM tarafından 5 Haziran 2008'de iptal edildi. 8 Ekim 2013 tarihli yönetmelikle demokratikleşme paketi diye anılan düzenlemelerle kamuda başörtüsü giyilmesini önleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. 1999'da Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili yeminin için başörtülü gelmesi yemin krizine yol açmış, tepki çeken Kavakçı ABD vatandaşlığını Türkiye makamlarına bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılmış ve Kavakçı'nın vekilliği düşürülmüştü. 8 Ekim 2013 tarihli düzenlemenin ardından AKP'li 4 kadın milletvekili 31 Ekim 2013 tarihindeki TBMM oturumuna başörtülü katıldı ve TBMM'de bu tarihten sonra başörtülü milletvekili herhangi bir engellemeyle karşılaşmadı. 2014'te ilköğretimde 5. sınıftan sonrası için, 2015'te hakimler ve savcılar için, 2016'da polisler, 2017'de TSK mensupları için başörtüsü serbest hale geldi.
Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Serap Yazıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam, metin hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Aslında verilen yasa teklifi metni, laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz. Aksine laiklik, din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır. Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi insan hakları evrensel beyannamesinin 19. maddesiyle teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü kapsamaktadır diyor. Laiklik vurgusu var. İnsan hakları evrensel beyannamesine atıf var. Ve yürüttükleri kamu hizmeti veya mesleki faaliyetleri gereği olan mesleki kıyafet, cübbe, önlük veya üniforma giymek dışında herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz kadınlar diyor. İlk değerlendirmenizi alayım bir anayasa profesörü olarak. Metine hakkında ne düşünüyorsunuz?
Doğrusunu isterseniz ben gayet başarıyla hazırlanmış bir metin olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu teşebbüsün Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiş olmasını da çok olumlu bulduğumu belirtmek isterim. Bugün sosyal medyada yürüyen bir takım tartışmalara baktığım zaman aslında çok şaşırdım. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hem CHP'ye yönelik çok haksız ve yıpratıcı bir tribün kullanıldığını gördüm. Bundan aslında üzüntü duydum. Bu metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olması gerçekten çok olumlu. Şimdi sebebini açıklamak istiyorum. Bir kere uzun yıllardan beri Türkiye'nin siyasi gündemini başörtüsü probleminin meşgul ediyor olması gerçekten akıl alır gibi bir konu değil. Üstelik üniversite öğrencileri yönünden konuyu düşündüğümüz zaman aslında Türkiye uzun yıllar boyunca olmayan bir yasağı kaldırmak için harekette bulundu, teşebbüste bulundu. Çünkü anayasa hukukunun özgürlükler anlayışının temel bir prensibidir. Hakkında açık yasak bulunmayan bir fiil özgürlük kapsamına girer. Dolayısıyla üniversiteli genç kızların başlarını örterek üniversite kampüsünde olmaları aslında hiçbir yasa kuralıyla açık bir biçimde yasaklanmış değildi veya böyle bir anayasal yasak yoktu. Ama zihinlerde mevcut olan yasak uygulamaya yansımıştı ve demin sizin de programınızda aktardığınız gibi önce Anavatan Partisi bu yasağı kaldırmaya çalıştı. İki kez teşebbüste bulundu. Her ikisi de Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüş oldu. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapmaya çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle. Ne yazık ki bir sonuçlu olmadı. Sonra fiiliyatta tedricen ortadan kalkmış oldu. Şimdi bunun bugün tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve onun arkadaşları tarafından meclisin gündemine sunulmuş olmasının çok önemli sonuçları var. Çünkü farkındaysanız Cumhur Bloğu hızla Türkiye'yi yönetemediği için oy kaybına uğruyor ve Türkiye'nin sorunlarını akılcı bir biçimde çözerek seçmenlerini memnun edip oy desteklerini yükseltmeye yönelik politikalar izleyecekleri yerde sürekli olarak altılı masayı itham eden bir usluba yöneliyorlar. Ve bu teşebbüslerinden birini siz de gayet iyi biliyorsunuz. Kadınların başörtüsü bağlamında elde ettikleri kazanımların sona ereceği yönündeki iddialar oluşturuyor. Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer alması ve onun büyük paydaş olması üzerine Cumhur Bloğu böyle bir uslupla özellikle muhafazakar çevreleri ve o çevrelerin kadın mensuplarını ürkütmeye teşebbüs ediyor ve özellikle kararsızlar olarak gördüğümüz oyların tekrar kendisine geri dönmesini sağlayacağını düşünüyor. İşte bu anlamda Cumhur Bloğu'nun yürüttüğü bu politikaları mesnetsiz kılacak bir teşebbüstür. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının yapmış oldukları kanun teklifi, ben çok olumlu bulduğumu söyleyeyim. Hem de gerçekten artık Türkiye bu meseleyi geride bırakmalı. Kadınların bedenleri, giyim ve kuşamları üzerinden politika üretmeye yönelik çabalar mesnetsiz kalmalı. Bugün hepimiz dünyada İran'daki vahşi sahneyi büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Ve farkındaysanız bütün çevrelerin çığlıkları şu yönde tezahür ediyor. Ne seküler kadınların giyimlerine müdahale edilsin, ne de muhafazakar kadınların dini sebeplerle başlarını örtmelerine yönelik fiillerine müdahale edilsin. Gerçekten bütün dünya artık kadınları rahat bıraksın. Kadınlar da erkekler gibi bütün anayasal haklarını hiçbir sınıra maruz kalmadan kullanabilmeliler. Geçtiğimiz yıllarda özellikle üniversitelerde kadınlara Türkiye'de uygulanan büyük bir zulümdü. Neden büyük bir zulümdü? Çünkü düşününüz ki erkek öğrenciler benzeri bir ikilemle karşı karşıya değildi. Bir erkek öğrenci hem din hürriyetinden doğan bütün haklarını rahatça kullanabiliyordu, hem de eğitim ve öğretim hakkından dolayı herhangi bir sınıra maruz kalmıyordu. Ama kadınlar ya din hürriyetlerini kullanmaya veya eğitim hürriyetini kullanmaya zorlanıyordu. Birini kullandıklarında diğerinde feragat etmeleri gerekiyordu. Bunu hiçbir ahlak, hiçbir vicdan kabul edemez. Dolayısıyla ben Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah biz altılı masa olarak bütün ayrılık noktalarını tekrar birliğe dönüştüreceğiz. Birileri kaybettikleri oy desteğini kazanabilmek için Türkiye'nin pay hatlarını derinleştirmeye çalışabilirler. Ama biz aksini yapacağız. Bu yarıkları bütünleşmeye dönüştüreceğiz. Türkiye bir arada yaşamayı başaracak.
Serap Hanım, bu metni sadece başörtüsü takan kadınların kılık kıyafetini güvence altına alıyor şeklinde yorumlamak doğru mu? Yoksa metin o anlamda evrensel bir metin mi sizce?
Ben evrensel olarak okudum metni. Kadınlara hiçbir gerekçeyle kılık kıyafetleri üzerinden bir zorlamanın yapılamayacağı, herhangi bir giysiyi giymeye veya giymemeye zorlanamayacakları yönünden, yani dolayısıyla bu aynı zamanda hem başörtülü kadınların hem de seküler kadınların güvencesi olacak. Ben böyle değerlendirdim. Zaten siz de kanunun gerekçesinden belli ölçülerde okudunuz. Kanunun gerekçesine baktığımız zaman da fevkalade tatminkar bir biçimde yazılmış ve evrensel hukuka uygun bir dil kullanılmış. Doğrusunu isterseniz beni bir anayasa hukukçusu olarak memnun etti, tatmin etti. Ben kaleme alanları tebrik ediyorum.
Talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır diyor. Evet, burası da gayet açık anladığım kadarıyla. Peki, siyasi değerlendirme bir de aslında biraz giriş yaptınız Serap Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi zaten Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamasında dedi ki bizim de hatalarımız oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir CHP zihniyeti diyerek tırnak içinde söyleyeyim. Yaftaladığı konular var. İtham ettiği konular var. Bu öz eleştiriyi Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman yaptı. Dünkü videosunda da yaptı. Bu çıkış Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamdaki bagajını sizce muhafazakar seçmende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren gri alandaki seçmende nasıl etki eder? Yani bunu sadece oy anlamında sormuyorum. Sonuçta siz aynı zamanda bir siyasi partinin insan evet. hakları genel başkanısınız, Gelecek Partisi. Evet. Ama tabii ki bir ittifak da yapıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile. Evet. Sonuçta evet. size de yansımaları olabiliyor evet. bu Cumhuriyet evet. Halk Partisi ile evet. ittifak evet. yapmanın. Bir böyle siyasen CHP bakış açısı açısından muhafazakar seçmende neler yaşanır bir sizden dinleyelim.
Zaten bakınız Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldiği andan itibaren CHP tabanını özgürlükçü laiklik anlayışı çerçevesinde dönüştürecek çok değerli hamlelerde bulundu. Ve bunda da çok büyük ölçüde başarılı olduğunu görüyorum. Şimdi çok açık olarak konuşmamız gerekiyor sorunlarımızı. Türkiye'nin çeşitli hayati meseleleri var. Bir takım kutuplaştığı noktalar var. Bunlardan biri işte deminden beri bahsettiğimiz gibi laiklik bağlamında ortaya çıkıyor. Laikliğin daha liberal yorumu, daha dayatmacı yorumu bağlamında bir kutuplaşma yaşıyor Türkiye. Keza etnik temelde kutuplaşma yaşıyor. Mezhep temelinde kutuplaşma yaşıyor. İşte altılı masanın değeri burada ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü altılı masada yer alan siyasi partiler aslında toplumun değişik kesimlerinin talep ve menfaatlerini bu masaya getirmiş oluyorlar. Hepimizin seçmen tabanları, parti programları birbirinden farklı. Dolayısıyla bizler farklı seçmen kitlelerinin ihtiyaçlarını ve duyarlılıklarını dikkate alarak bu masada aslında bir barış uslubunun, uzlaşma uslubunun hakim kılınmasını sağlıyoruz. Bu bakımdan ben CHP'nin bu girişiminin muhafazakar çevrelerce çok olumlu değerlendirileceği kanısındayım. Bakın mesela bugün bizim partimizin genel başkan yardımcılarından Sayın Sema Silkin'in çok olumlu bir tweet attı. Bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keza Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu bundan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sabah Halk TV'de katıldığı programda da Türkiye'nin sorunlarının ancak bu biçimde çözülebileceğini söyledi. Yani Kürtlerin sorununu Türklerin duyarlılık gösterip çözmeleri gerektiğini, Sünnilerin sorununu Alevilerin sorununu Sünnilerin duyarlılık göstererek çözmeleri gerektiğini ifade etti ki doğrusunu isterseniz ben de aynı kanaatteyim. Dolayısıyla artık bu sorunların Türkiye'nin gündemini meşgul etmesine izin vermeyeceğiz. Altılı masanın önemi burada ortaya çıkıyor. Türkiye uzun yıllardan beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüttüğü politikalar nedeniyle dışlayıcı bir yönetim modeline tanıklık yapıyor. Orada çok ciddi bir dışlama yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhur bloğuna oy vermeyen kitleler. Ama bizim altılı masadaki tutumumuz bütün Türkiye'yi kapsamaya yönelik politikaların hakim kılınması biçiminde. Haliyle bugünkü bu kanun teklifini de o niyetin bir parçası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye görecek, biz gelecek seçimi kazanacağız. Türkiye'nin birikmiş olan bütün problemlerini eşit bir duyarlılık göstererek kapsayıcı politikalarla çözeceğiz ve Türkiye böyle bir kutuplaşmayı bir daha yaşamayacak. Geride kalan yıllara belki üzüntüyle bakacak ama bir daha bu problemlerin vuku bulmaması için bütün toplum olarak hassasiyet göstereceğiz. Ne yazık ki geride kalan yıllar kaybedilmiş yıllar ama önümüze bakalım, önümüzdeki yılları kazanalım.
Serap Yazıcı çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Ruşen Çakır ve Hatem Ete, Panorama TR'nin Eylül ayı saha araştırmasını hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdiler. Bakalım onlar neler söylüyor.
Şimdi 20 yıllık iktidar tökezliyor. Dolayısıyla iktidara bir şey verilmiyor, paye verilmiyor. Ama muhalefetin hazır olduğunu hissettirmesi gerekirdi. Bunu her ay konuşuyoruz. Fakat toplumun muhalefete duyduğu bir güven de yok. Bence bu Kılıçdaroğlu bağlamında da konuşulacak bir şey. Yani ortak cumhurbaşkanı adayı toplumu bu badirelerden atlatabilecek, toplumun bu badireleri atlatmasına öncülük edebilecek bir aktör olması gerekir. Bu nedenle bu siyasal açılımlarda, ekonomiyle ilgili söylemlerde Biraz daha bugüne kadar kimden daha muhkem stratejilere ihtiyaç var. Gözüken o ki, yani mesela dünkü başörtüsü açıklaması ya da daha önceki açıklamalar hep bu yolda Kılıçdaroğlu'nun kendi hitap ettiği siyasal yelpazeyi genişletmeye yönelik cesur hamleleri. Fakat bir, ne kadar gecikildi bu hamlelerde onu gözlemek, yani onu gözlemiş olacağız destek oranının artıp artmamasına baktığımız zaman. İkincisi, bu açılımlar Kılıçdaroğlu'yla ne kadar özdeşleştiriliyor? Yani bunlar ne kadar kısa vadeli taktikleri olarak gözüküyor? Ne kadar Kılıçdaroğlu'nun şahsına eklemlenebilir bir şey olarak görüyor? Üç, bence çok fazla sinir uçlarına dokunan alanlarda açılım yapmak da bir lideri olumsuz etkiler. Yani ve bu sahicilik duygusunu zedeler. Onun yerine daha merkezde kendisine zaten oy veren kitleleri ürkütmeden yapılan açılımlar liderlere daha sahici genişleme imkanları sağlıyor.
Ruşen Çakır da bugün yaptığı özel yayında değerlendirdi konuyu. Bakalım o neler söylüyor.
Bu laflar sanki buna biraz fazla. Burada başörtüsünün ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ve özellikle de kırmızı çizgi meselelerine geliyor bence. Başörtüsü normal şartlarda CHP gibi bir partinin yakın bir zamana kadar kırmızı çizgilerinden birisi olarak görülürdü. Nitekim daha sonra bahsedecek. CHP geçmişte bu konuda gerçekten yasakçı tutuma paralel hareketler yaptı. Sonra tutumunu değiştirdi, o ayrı. Dolayısıyla şu var. Hala partinin tabanında ve belki de yönetim kadrolarında başörtüsüne böyle bir serbestlik tanınmasına istemeyecek kişiler de vardır. Kılıçdaroğlu bir anlamda bizim böyle bir kırmızı çizgimiz yok. Gerektiğinde risk alıyoruz. Bu kırmızı çizgileri aşıyoruz diyor ve diğerlerine de özellikle de beraber hareket etme durumunda olduğu partilere de bir çağrı yapıyor. Buradaki çağrı da herhalde öncelikle İYİ Parti'nin Kürt meselesi ve HDP konusundaki kırmızı çizgici haline. Tabii şunu da unutmamak lazım. Henüz Kılıçdaroğlu başörtüsünde gösterdiği bu çıkışın bir benzerini Kürt meselesinde henüz yapmadı. O konuya değinmedi demiyorum. Ama bu tür bir çıkışı yapmadı. Kürt meselesinin, Kürt sorununun çözümüne yönelik kalıcı anayasal ve yasal düzenlemeler konusunda bir adım yapmadı. Belki bundan sonra yapacaktır.
İzleyicilerimiz yine güzel mesajlarını paylaşmışlar bizlerle. Destek mesajlarını, yorumlarını, fikirlerini paylaşmışlar. Muharrem Palaz, Zeki Bayram, Doğan Özkan, İzak Palti, Fatma Uçar ve Meri bizlerle fikirlerini paylaşmış. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için. Geçelim grup toplantılarına. Bugün mecliste ilk grup toplantıları yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri partililere seslendi. Deva Partisi lideri Ali Babacan 3 Ekim akşamı Bilkent Otel'de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'tan dün ve bugün yaşananları dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş, merhaba, hoş geldin.
Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Grup toplantılarıyla başlayalım. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Bugünün gündemini Cumhuriyet Halk Partisi belirledi desek yanlış olmaz herhalde. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, bugün grup toplantısı ve yasa teklifi nasıl yankı buldu hem grupta hem kurmaylarda? Buyurun.
Şimdi bugün şu açıdan önemli. İşte 1 Ekim'de anayasa gereği meclis otomatik olarak açılır. Cumartesi günü açıldı ve meclisin açılmasından sonra ilk yasama günü, bugün bir yasama faaliyetlerine bugün başlandı ve yasama faaliyetlerine başlarken de siyasi partiler grup toplantılarına başladı. Bugün 3 partinin grup toplantısı vardı. Yarın da İYİ Parti ve AKP'nin grup toplantıları olacak. Tabii CHP'nin grup toplantısı şu açıdan önem kazanmıştı. Dün akşam sizin de yayından baştan beri söylediğiniz gibi bir tweet attı ve başörtüsü konusunda bir yasa teklifi getireceklerini söyledi. Doğal olarak bütün beklentiler bu hangi yasada düzenleme yapacak, ne içerecek o önemliydi. Doğal olarak biz gazeteciler de işte sabah saatlerinden itibaren yasa teklifinin metnine ulaşmaya çalıştık. Fakat ilginç bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasından sonra bu yasa teklifi hazırlanmaya başlamış. Onu gördük. Yasal düzenlemesi saat 4'e kadar, bugün 16'ya kadar sürdü. Tam metnini o saate kadar alamadık ama içeriğini sizlere de konuştuk, gün içerisinde öğrenmiştik. Tek maddelik bir düzenleme olacak, üretme yürürlüğü saymazsak. Burada da yine kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadınların kılık kıyafetinin herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaması. Tabii ki görev gereği olan üniforma, giymesi zorunlu olan kıyafetlerin dışında. Şimdi bu neyi amaçlıyor? Sayın Serap Yazıcı Profesör çok net bir şekilde açıkladı. Onun üzerine söz söyleyebilecek bir haddim yok ama yine de şöyle belirtebilirim siyasi çerçevede. Şimdi bir süredir biz de medyaskop olarak bir yayınlar yapıyoruz. İşte endişeli muhafazakarlar diye. İşte eğer CHP gelirse kazanımlarımız, kazanmış haklar yere gidebilir mi? Başörtüsü türban konusunda diye. Bu teorik olarak mümkün değil. Şu saatten sonra bazı şeyler yasalarla düzenlenmiyor. Toplumun geldiği ortam, yaşadığı süreç bunlar önemli. Buradan geriye gidiş artık teorik olarak mümkün olmasa bile bir yasal düzenleme ihtiyacı siyasi açısından önemliydi. CHP'nin hamlesi olarak önemliydi. Çünkü bu endişeli muhafazakarların işte kaygılarını bir şekilde bertaraf edip AKP'nin elindeki silahı bu hamleyle almış oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Çok yerinde önemli bir hamleydi. Ve bu hamle hemen muhalefetteki diğer partilerden de yankı buldu. İşte az önce Sayın Yazıcı Uzun'un anlattığı Gelecek Partisi'nin buna olumlu yaklaştığı, Deva'dan olumlu yaklaşımlar var, HDP'den olumlu yaklaşımlar var. Ve bu konuda sadece MHP ve AKP'den bir görüş henüz ortada yok. Bu da yarın Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı konuşmada bekliyoruz biz bunu. Bugün edindiğimiz bilgiler gündüz de sizlerle konuştuğumuzda ifade etmeye çalışmıştım. Bir anayasa hamlesi getirecek AKP öyle görünüyor. Yani bu yasal düzenleme olmaz. Anayasada değişiklik yapalım. Varsanız hadi 400'ün üzerine çıkıp bunu anayasada daha kalıcı hale getirelim diyecek. Çünkü anayasada bir takım düzenlemeler yapılmıştı bu konuda. 2008 yılında kabul edilmişti. 400'ün üzerinde oyla kabul edilmişti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildi. Daha sonra yine AKP iktidarının yerinde de bunlar yönetmelikle düzenlendi. Ama tabii burada yine başörtüsü sorunun niye bu kadar gündemde olduğuna da bakmak lazım. AKP 2002'de iktidara gelirken bu başörtüsü sorununu çok iyi kullandı ve çok büyük bir destek aldı. Daha sonraki seçimler, seçim sürecinde işte 2007'de, 2009'da, 2011'de bu süreçlerde başörtüsü sorununu bir şekilde gündemde tutarak, tam anlamıyla çözmeyerek yine oradan oy devşirmeyi tercih etti. Bunda da başarılı oldu. Bu önümüzdeki süreçte de bunun kullanılabileceğini gördüğü için CHP çok önemli bir hamle yaparak AKP'nin elindeki bu silahı almış oldu. Eğer yarın da yine şu anda konuştuğumuz gibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda başörtüsü konusunda, kılık kıyafet konusunda bir anayasa değişikliği önerirse eğer, burada biz şunu konuşmaya başlayacağız. Yani itibariyle geçtiğimiz günlerde de oldu. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu bir tweet attı ve ertesi gün AKP'den buna ilişkin düzenlemeler geldi. İşte gerek yasa teklifleri geldi, gerek yönetmelikler değiştirildi. Ve hep Kılıçdaroğlu söyledi, Erdoğan yaptı diye. Eğer yarın Erdoğan yine böyle bir hamle yapacak olursa, burada da yine Kılıçdaroğlu söyledi, AKP yaptı konumuna gireceğiz. Gelelim gruptaki yankılarına bugün. Bu teklifin hazırlanacak olması, bu açıklama bugünkü grup toplantısında hani heyecan olarak sinmişti. Öyle diyeyim, bugün zaten önceden belliydi. 600 gençle grup toplantısı yapacaktı. Hepsi kırmızı beyaz tişörtler giymiş. Bugün de yine videolarımızda, YouTube'da ve Twitter'da o heyecanı, havayı yansıtmaya çalıştık ve gençlerin iktidar, iktidar, iktidar sloganlarıyla Kılıçdaroğlu kürsüye geldi ve sıktık. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, iktidarı istiyoruz, hak, hukuk, adalet sloganlarıyla hani neredeyse bu eski politbüro şeylerinde vardı, tutanaklarında işte alkışlar, alkışlar bitmek bilmeyen, sürekli devam eden alkışlar diye resmen biz de bu politbüro tutanakları gibi eğer yazsaydık Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını bu şekilde yazardık. Yani gerçekten bitmeyen ve çok coşkulu alkışlar vardı. Kılıçdaroğlu da bir şekilde artık partisini arkasına almış götürüyor. Bir de şuna dikkat çekmek isterim ben. Kılıçdaroğlu işte son birkaç çıkışları İzmir'de de yaptı yine. Daha önce de yapmıştı. Arkamda mısınız değil misiniz? Benimle yürüyecek misiniz? Bunu bilmek istiyorum diye. Bu açıdan da bugün ki bu yasa teklifi önemliydi bence. Çünkü CHP'nin 134 milletvekili var. Ve bu teklife ilk imzayı Kemal Kılıçdaroğlu koydu genel başkan olarak. Ve onun dışında 134 milletvekilinin 133'ünün imzası vardı yasa tekliflerine. Yani grup olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız dedi. Olmayan tek imza eski genel başkan Deniz Baykal'ındı. O da raporlu ve sağlık nedeniyle meclis çalışmalarına katılamıyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. CHP grubu tam anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu, ona destek verdiğini, her adımını destekleyeceğini bu yasa teklifiyle de ortaya koydu diyebiliriz. CHP grubuna ilişkin... Hı hı.
HDP ve MHP'yi de şöyle kısaca bir geçelim. Oranın gündeminde neler var?
Şöyle zaten ilk grup toplantısını MHP yaptı. Ardından da HDP. Aynı salonu kullanıyorlar. Şunu söyleyebilirim MHP grubuna ilişkin. Pandemi döneminde ziyaretçi alınmıyordu. AKP grubuna bir yarın ziyaretçi alınacak. Bugün ziyaretçi almışlardı ve salon ağzına kadar doluydu. Ve bunun da etkisi olabilir. Bahçeli biraz daha geçmiş dönemdeki durup, donup söylemin ötesinde daha coşkuydu. Yine milliyetçi söylemler kullandı. Yunanistan'a ilişkin, Rusya'nın işte Ukrayna'daki ilhakına ilişkin yine o milliyetçi, vatan millet Sakarya söylemiyle coşkulu bir konuşma yaptı. Kendi taraftarlarının grubunun alkışlarıyla karşılandı. Ama şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle artık grup toplantılarıyla biz hızla seçim sürecine girmiş olduk. HDP grubuna gelecek olursak HDP'de bugün orada sıralı bir konuşma yapılıyor eş genel başkanlar. Bugün ilk grup toplantısını kadınlar hakimdi toplantı salonunda ve Pervin Buldan eş genel başkan yaptı. Orada da yine demokrasi, yine İmralı'daki tecrit, Kürt sorununun barışçıl yoldan çözümü. Bu çok önemli çünkü son günlerde bu konuda bir sıkı tartışma yaşanmaya başladı. İşte Demirtaş'ın cezaevinde yaptığı açıklamalar Kürt sorunun barış olarak çözümü. Buna yine Kandil'de anında bir yanıt gelmesi özellikle bu Mersin'de yaşanan saldırıdan sonra. Bugün aslında HDP grubunun da yine barıştan demokrasiden yana tavır aldığını kirteden beri bunu vurguluyorlardı ama yine de bu inandırıcısınız değilsiniz tartışmalarına yol açıyordu özellikle iktidar kanadı tarafından. Burada yine HDP grubunun Pervin Buldan'ın ağzından, genel başkanın ağzından barıştan demokrasiden yana durduğunu söyleyebiliriz.
Peki Ali Babacan'la dün akşam Ankara temsilcileri olarak bir yemek yediniz. Oradan da biraz haber alalım şöyle.
Evet onu belirteceğim ama bunun öncesinde hemen yine bir şey daha vurgulayayım. Meclis Genel Kurulu'na ilişkin bugün hem tüm basın hem de sosyal medya olarak bizi ilgilendiren yasa teklifi geçtiğimiz yasama yılının son günlerinde gelmiş. Komisyonlarda geçmiş ama tartışmalar üzerine yasalaşamamıştı. Bu meclisin tatilinden sonrasına kalmıştı. Bizim sansür yasası diye nitelediğimiz iktidarın basın kanunda değişiklik yapan ya da sosyal medya düzenlemesi diye sunduğu yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Ve burada yine çok seçim sürecini etkileyecek diye düzenlemeler getiriliyor. Özellikle sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasının önüne geçmek isteyen iktidar buradaki 29. maddede getirilen cezai düzenlemeler ve sınırlamalarla bir sansür yasasını meclise getirmişti. Bu hafta içerisinde Perşembe Cuma günü bunun yasalaşmasını bekliyor. Bunu vurguladıktan sonra Babacan'ın dün akşamki yemeğine gelelim. Oldukça kalabalık bir gruptu. 20'nin üzerinde gazeteci vardı, Ankara temsilcisi, köşe yazarı vardı. Önce bir yemek yenildi, muhatap olduğu üzere. Ve ardından Sayın Babacan kısa bir sunuş konuşması yaptı. Ondan sonra da yani şöyle diyebilirim, sanırım toplantıya katılıp da soru sormayan gazeteci olmadı. Birçoğu 2-3 soru sordu ve 3,5 saate yakın sürdü bu toplantıda yemek. Ve burada Babacan tüm sorulara o kendi klasik sakinliğiyle yanıt verdi. Burada öne çıkan, ben gördüm ki yine daha önceki açıklamalarda söylüyorlar, bu altı masa artık bir tek aday gösterme noktasında ve parlamenter demokrasiye, parlamenter sisteme geçme konusunda tam bir mutabakat sağlamış. Ancak bu arada yine bir benim sorum üzerine Sayın Babacan'ın şöyle bir açıklaması vardı. İttifak demedi hala. Altılı masa dedi, biz her konuda uzlaşmadığımız sürece ittifak demeyeceğiz dedi. Ben de eğer ittifak demiyorsanız şu saatten sonra altılı masadan herhangi bir partinin halka bilme lüksü var mı? Sayın Babacan hayır, bu masadan artık şu saatten sonra kimsenin kalkma lüksü yok. Ama biz şimdiden bütün sorunları tek tek ele almalı, üzerinde uzlaşmalıyız ki bu Cumhurbaşkanı bir programı olarak açıklayalım ve şu anda ortaya çıkacak sorunları, krizleri çok rahatlıkla aşabiliriz. Ancak seçimden sonra sistem yürümeye başladığında ortaya çıkacak bir krizin çözümü daha zor olur. O nedenle biz şu anda ittifak demekten uzak duruyoruz. Tüm sorunları çözüp Cumhurbaşkanlığını ortak aday olarak açıklayıp ve onun programını ortaya koyduğumuz anda ancak ittifak diyebiliriz. Ve bizim de amacımız hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de 360 sandalyeye sahip olmak, 360 anayasa değiştirme çoğunluğu, referandumu da olsa. Bu konuda çok ısrarlıyız. Her türlü çalışmayı, çabayı göstermeliyiz. Bu konuda da çok inatçı ve ısrarlı görünüyorlar. Bu açıdan Sayın Babacan'ın büyük bir duruşu, tavrı, altılı masanın bundan sonra sorunsuz bir şekilde yürüyeceğinin ve birçok konuya açıklık getirerek seçim sürecine başlatacağını da bir işareti diyebiliriz.
Hıdır Göktaş, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i öldüren zanlıların 15 yıl önce müzik yaparken çektiği görüntüler ortaya çıktı. Zanlı Semih S. ve Ali G.'nin saz ve gitar çaldıkları görüldü.
Ankara Çayyolu'nda bir eğlence mekanında kamu görevlisi olan 3 zanlı istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i öldürdü. Olayda zanlıların eğlence mekanının kapanmasını beklediği ve Şener'e saldırıldığı belirtildi. Müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlılar Semih S. ve Ali G.'nin 15 yıl önce müzik yaparken çektiği görüntüler ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olan Ali G., Türk Uzay Sanayi AŞ'de mühendis olarak çalışan Semih S.'nin 15 yıl önce YouTube'a yükledikleri videoda saz ve gitar çaldıkları görülüyor. Olayın görgü tanıkları verdikleri ifadelerde zanlıların eğlence mekanına ilk kez geldiğini, Şener ile tartıştıktan sonra eğlence mekanının dışarına çıktıklarını ve tartışmanın istek şarkı sebebiyle başladığını söylemişti. Şener ise sahnenin ardından birkaç müşteri yolcu ettiği sırada bu kişilerin saldırına maruz kaldığı kaydedildi. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada ifadelerini veren Ali G. ve Semih, Onur Şener'i İlker Kağan'ın öldürdüğünü öne sürmüştü. Mahkeme 3 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Sahne Sanatçıları Derneği ve Müzik Emekçileri Derneği Onur Şener için İstanbul Bakırköy'de eylem yaptı. Onur Şener'in öldürülmesine tepkilerini müzik aletlerini yere bırakarak gösteren sanatçılar, müzisyenler olarak artık hiçbir istek parça istemiyoruz dedi.
Bu olay sadece Onur'un öldürülmesi değil. Bugün dışarıda bakıyorsunuz bir sürü insanlar öldürülüyor. Silahla öldürülüyor, canından oluyor. Katil gidiyor mahkemeye çıkıyor. Bakıyorsunuz katile 20 sene 25 sene ceza veriyorlar. Yani şimdi adam toprağın altına gittikten sonra siz katile 50 sene ceza verirseniz ne olacak? Geri getiriyor mu?
Aletlerimizi onun kardeşimiz için buraya bırakmadan önce Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir lafını söylemek istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, herkes mühendis olabilir, herkes bürokrat olabilir, herkes ünlü bir politikacı olabilir ama asla herkes sanatçı ve müzisyen olamaz. Bundan sonraki olaylar olmaması için Artık müzenler olarak hiçbir eğlence mekanında istek parça istemiyoruz.
Ben Mehmet Çen, İstanbul Müzik ve Sanat Sanatları Kültür ve Yatmaçlar Derneği Başkanı. Ayrıca ben de başkan olarak bu derneği kurduk. Bütün müzisyenlerimiz için bir çatı altında toplanalım ve biz de kendi gücümüzü kullanalım. Birlik, beraberliği sağlayalım. Bunu müzisyenlerimiz hepsinden istiyoruz ve bu tür şeyler de yaşamayalım. Birbirimize sahip çıkalım.
Sporun gündemiyle devam edelim.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarıyla başlayacak. Günün öne çıkan maçında saat 22'de Inter Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu açılış haftası geride kaldı. Haftanın maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında zorlanmasına rağmen 77-68 ile kazandı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise Bahçeşehir Koleji'ni geriden gelerek 77-68 skorla yendi. Ligin yeni ekiplerinden Ayos Konyaspor, Beşiktaş Emlak Jet'i deplasmanda mağlup etti.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Bizi takip ettiğiniz için, gündemi Güne Bakış'tan takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşelim.